kaappimisissa piirsi kärtsekle kutsalkyl senin sözyn kärtsektir. Amen. Kilisede takip edilen takvim, yani kilise yılı, advent devresiyle başlar. Advent devresi, Noel bayramından önceki 4 pazar günü ile oluşturur. Advent sözcüğü varış veya geliş anlamında kullanılır. Aslında bu advent kelimesi Latince'de adventus domini ve Rabbin gelişi anlamına gelir. Adventus yani biz bekliyoruz. İsa'yı bekliyoruz. Noel'den önceki advent devresi Noel'e hazırlanmak, yani İsa Mesih'in gelişine hazırlanmak için bir süredir. Mesih İsa doğmadan önce Allah'ın gönderdiği peygamber Mesih'in geleceğini duyurdular. Advent devresinde cemaat Allah'ın bu vaatleri tekrar kabul eder ve onların yerine getirilmesini açıklayan müjdeyi duymaya hazırlanır. Advent devresinde İsa'nın gelişine çeşit bakımlardan odaklanır. Birinci, Allah'ın bebek İsa'da insan olması, yani ilk gelişi. İkinci, İsa'nın çoktan beklenen Mesih olarak gelişi ve halka verilen vaatlerin yerine getirmesi. Ve Mesih'in kelamda ve sakramentlerde imanlıların arasına ve yüreklerine gelişi. Mesih'in son günde evrenin kralı ve yargıç olarak yeryüzüne dönmesi, yani tekrar gelişi. Hristiyan kilise tarih boyunca çok önemli olan konu veya müjde budur. Allah İsa Mesih'te beden alıp dünyamıza geldi. Bu Noel'den veya Noel zamanının ya da bayramının büyük bir müjdedir. Allah insan oldu. Nitekim Yuhanna İncil'in 1. bölümünde böyle yazılmıştır. Söz, yani Allah'ın sözü insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük. Yani tabii ki burada İsa Mesih hakkında elçi Yuhanna yazıyor. Birinci advent bizi İsa Mesih'in ilk gelişinden hatırlıyor, söylediğim gibi. Bu olay zaten tarihte 2000 yıl önce gerçekleşti, yani gerçek oldu. İsa'nın doğumu hakkında Luka yazıyor. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celili'nin Nasira kentinden Yahudiye bölgesine Davut'un kendi Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nisanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Mesih'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. İsa'nın doğumundan 100 yıllar önce kutsal metinler İsrail'in peygamberlerinin onun geleceğini önceden bildirdiklerini kaydetmiştir. Hatta onun doğum yeri Betlehem, Mika peygamber tarafından 700 yıl önce ilan edildi. Bir 500 senelik bir süreç içerisinde birçok kişi tarafından kaydedilen kutsal kitaptaki eski antlaşma İsa'nın gelişine dair 300 hatta 300'den daha fazla peygamberlik sözü içerir. Ve bu sözlerin tüm detayları gerçekleşti. Aslında inanılmaz bir şey. Onun mucizevi doğumu, onun günahsız yaşamını, onun birçok mucizesi, onun ölümü ve onun ölümden dirilişi. isänä peygamberlikler yerini getirdi. Bunların büyük bir bölümü kismen yaratımıyla gerçekleşmiştir. Biliyoruz ki yani eski ahitteki peygamberlikler de gelecek zaman hakkında de konuşuyor. Yani bilmiyorum tam olarak, hiç kimse biliyor ne zaman yerine gelecekler. Mesela İsa'nın ikinci gelişi. Hiç kimse biliyor aslında ne zaman olacak, ama tek bir bizim için önemli, en önemli bir şey bu olay olacak. Luka İncili'nin dördüncü bölümünden ilginç bir olay İsa hakkında okuyacağım. Luka 4'ten 16 ayetten başlayacağım. İsa büyüdüğü Nasirra kentine geldiğinde her zamanki gibi sabah günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamberi Yesaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mehşetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başlar. Çok ilginç bir olay. Havra'da İsa Yesaya kitabının 61. bölümünden okudu. Biraz okuduktan sonra kitabı kapatarak görevliye geri vermiş ve şöyle dedi. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir demiştir. Bu çok tarihi bir olay. Herkes ona baktı Havra'da. İsa diyor şimdi böyle. Bugün Yeşaya'nın beni hakkında sözleri yerine geldi dedi. Ama halk onun söylediklerini nasıl tepki gösterdi? Luka'dan biraz devam edelim. Luka yazıyor. Herkes İsa'yı övüyor. Ağzından çıkan lütufkar sözleri hayran kalıyor. Yusuf'un oğlu değil mi bu? Diyorlar. Bazı kişiler İsa'nın söylediklerini böyle bir şekilde aşırı tepki gösterdi. Şimdi devam edelim. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'nın kentin dışına koydular. Onu uçurumdan aşağıya atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaşmıştı. Yani bazı kişiler ona iman ettiler ve bazı kişiler ondan çok nefret ettiler. Bugün durum nasıl? Kabul edenler var. İsa'ya kabul edenler var. Etmeyenler de var. Her zaman gibi böyle. Bütün tarih boyunca. İsa'ya iman eden kişiler var. İman etmeyen kişiler de var. Evet. İkinci advent bizi İsa'nın tekrar gelişinden hatırlatıyor. Biz bu olayı beklemekteyiz. Ele verildiği gece Rabbimiz İsa üst kattaki orada içten bir konuşma yapıyordu. Yüreğini sevgili öğrencilerini açarak hem kendisi hem de onlar için büyük önem taşıyan konuları paylaştı. İsa onlara şöyle dedi. Yüreğinizi sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmazsa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyordum. Gider ve size her yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma gel alacağım. Yani gidiyorum, yine geleceğim dedi İsa. Bu sözleri nasıl anlamalıyız? Acaba öldükten sonra öğrencilerinin kendi ruhsal varlığını aralarında hissettirmeye devam edeceklerini mi söylüyordu? Yoksa gerçekten mi dönecekti? Birkaç saat sonra öğrenciler gidiyorum sözünün İsa'nın çarmıhtaki ölümünü ve daha sonra şaşkın bakışları altında göğe çıkışını dile getirdiğini anladılar. Peki ama geleceğim sözleri ne anlama geliyordu? İsa'nın ayrılışı şu sözlerle açıklamıştır. Elçilerin işlerinden birinci bölümünde Luka yazıyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz kişiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey celililer! Neden köye bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aradıysan köye alınan İsa, göğe çıktığını nasıl görünürse aynı şekilde geri gelecektir. Hayrette düşen öğrenciler gökyüzüne bakarken yanlarına iki göksel haberci yani melek belirdi ve onlara İsa'nın geri döneceğim sözlerinin gizemini ve sırrını açıkladı. İsa'nın sözleri ve meleklerinin yorumu açık ve karmaşık olmayan bir dilde söylenmişti. Ölümden dirilen ve göğe alınan Mesih'in gelecekte buna benzer bir şekilde kökten yeryüzüne kişisel olarak döneceğini söylüyorlardı. Tabii ki biz onun tekrar gelişinin detayları bilemiyoruz. Ama en önemli bir şey bizim için hazır olmamız gerek. Üçüncü adventin mesajı budur. İsa bir günahkar insanın yüreğine ve yaşamına gelmek istiyor. Ve onun hayatında etkilenmek istiyor. Bugün İsa bize nasıl gelir? Eşekle gelmez, ancak söz ile gelir. İsa'nın söylediklerini, yani Allah'ın sözü insanın yüreğini yeni yaşam yaratacak. Bu konu hakkında Havari Paulus, elçi Paulus, Romalılar yazdığı mektupta şöyle yazıyor. Yani iman hakkında konuşuyor. Yani iman hakkında yazıyor. Romalıların 10. bölümünde. Demek ki iman haberi duymakla. Duymakta Mesih'e ilgili sözün yayılmasıyla olur. İki hafta önce bu kilisede Matta İncili'nin 25. bölümünden vaaz ettik. Söz konusu bölümde İsa akıllı ve akılsız kızlar hakkında konuşuyor. Onlar İsa'nın geleceğini bekliyorlar. 10 bakire. 5 kız kandiller için yağ aldılar ama 5 almadılar. İsa'nın döndüğüyle güvey bekliyorlardı. Bu benzetmeye İsa güveydir. İsa'nın döndüğü zaman akılsız kızlar birdenbire fark ettiler ki bizde yağ yok. Düğün şöleniye girmediler. Kapı kapandı onların önünde. Korkunç ve berbat bir durum değil mi? Sevgili kardeşler, bugün bu kilisede bu ayında yağ verilir. Nasıl verilir? Allah'ın sözü okumakla, dinlemekle, duyurulmakla, kabul etmekle, ruhsal ezgiler beraber söylemekle ve Rabbin sofrasına katılmakla. Böyle yapmakla biz ruhsal yiyecek alabiliriz. Biz birbirlerimizi veya hiç kimseye iman veremiyoruz. Ama Allah'ın sözü duyurmakla bu duyurulmuş söz insanın yüreğinde etkilenebilir. Nasıl Ve ne zaman söz etkilenir, etkilenir bizim ellerimizde değil. İbraniler yazılmış olan mektupta söyle yazılmış. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğini düşünceleri, amaçları, yargılar. Allah insanla söylediğin gibi, duyurulan söz ile çağırıyor. Allah beni ilk defa çağırdığım zaman iyice hatırlıyorum ben. O zaman öğretmenler, yani Finlandiya'daki okullarda genel olarak kutsal kitabı okutlardı bizim okulumuzda. Ne kadar iyi bir şey idi. Şimdi sonra hatırlıyorum ben. Ne kadar iyi bir şeydi. Yani İncil'i falan okuyorduk. Bazen öğretmenler ders verdiler İncil hakkında. Ne kadar iyi bir şeydi. Çünkü Allah'ın sözünü kendisi olarak duyuyorduk. Ve söz hakkında kutsal kitapta bir vaattir. İsa'ya peygamber şöyle yazıyor. Kökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinceye tohum, yeni ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağacından çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Yani Allah'ın sözü, bu Yesaya peygamberlerinin sözlerinde göre, yani boş dönmeyecek. Asla boş dönmeyecek. Allah'ın sözü benim yüreğimde de etkilendiğini başladı. O zaman belki ben 17 yaşındayken, o civarında, ama Allah beni çağırdığı zaman benim aklıma gelen tek bir şeydi bu. Eğer ben arkadaşlarımına ben imana geldim, İsa'ya kurtarıcı olarak diye açıkça itiraf edip söylersem, onlar bana çok gülecekler. Hatta hakaret edecekler. Kafamda bunun gibi düşünceler idi. Ama Allah'a şükür olsun ben de biraz sonra imana geldim. Sevgili kardeşler, sen İsa'ya kurtarıcı olarak iman ediyor musun? Bugün. Ama önemli tek bir şey unutmayalım. Allah bizi veya insanlar genel olarak her zaman çağırmaz. Bu yüzden onun sesini duyduğu zaman onun söylediklerine kulak ver. Dördüncü Advent ve Advent günün veya pazarının mesajını sanki toplamak istiyor bu üç Advent pazarının mesajı. Yani bu verecek olan yüzdeyi vurgulamak istiyor. Yani İsa tekrar gelecek. Ama şimdi Yeruşalim'e gidelim. Dirilişten önceki pazar günü Yeruşalim yani Kudüs'e giden yol üzerinde Beyt'ten yara büyük bir hareketlenme. O gün İsa'nın kente gelmesi bekleniyordu. Hemen hemen herkes onu görmek istiyordu. Onu yaptığı mucizelerinden duydular. Ama halkın çoğunluğu onun dünyevi kralını olmak istediler. O zaman İsrail'deki yaşayan Yahudiler Roma İmparatorluğu'nun işgal altında olduğu için bir dünyevi kurtarıcıyı beklerdi. Ama İsa halk tarafında kral olarak istendiği zaman bunu kabul etmedi. Vali Pilatus da İsa'nın krallık olup olmadığını sordu ve İsa bunun gibi cevap verdi. Pilatus ve İsa bir defa karşı karşıya geldiler ve Pilatus bir soru sordu. Sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu İsa'ya. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinle mi söylüyorsun? Yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus, ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve paskahinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkilileri teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus, demek sen bir kralsın, öyle mi? Dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun. Karşılığı verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekte yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona, gerçek nedir? Diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Pilatus ona, hiçbir suç görmüyorum. Pilatus belki hiç düşünmeden çok önemli bir soru sordu. İsa kendisi hakkında dedi ki, ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekte yana olan herkes benim sesimi işittir. Pilatus gerçek nedir diye sordu. Bu soru çok önemli. Gerçek sadece bir şey değil. İsa diyor, yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Aslında en derin anlamıyla gerçek bir şahistir. İsa Mesih'tir. Gerçek en derin anlamıyla bir şahistir. O bu şahis İsa Mesih'tir. Söylediğim gibi halk gelecek kralı bekliyordu. Hepsi ama birçok. İnsanlar kalabalık gruplar halinde toplamıştı. Yeruşalim o zaman büyük bir şehir idi. Ve İsa'nın kente geldiği zamanında çok kalabalık idi. Öğrenciler ona geldiği zaman öğrenciler sipa üzerinde giysilerini yaydılar. Yani bu sipaya buldular. İsa'nın söylediği gibi oraya gidin bir eseyi bulacaksınız. İsa üzerinde oturdu ve yürüyüş başladı. Halk çoşku içinde ağaçlardan kopardıkları dalları yola sermişti. İsa'ya inanıyorlardı. Ve Orta Doğu'larda doğulara özgü çoşkularıyla krallarından utanmıyorlar. Kim bu? Diye soran kalabalıklara korkuzca. Zelilinin Nasira'dan gelen peygamber İsa diye açıklıyorlardı. İsa kentte Romalıların yaptığı gibi büyük bir zafer alayıyla girmiyordu. Elinde kılıç ve kanla lekelenmiş bayraklar yoktu. Onun görevi kurtuluş getirmekti. Ama biliyoruz ki İsa'ya geldiği zaman bazı kişiler bağırıyor, Hozanna, Hozanna, sen kralısın. Ama biliyoruz, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hozanna bağırıyorlardı. Ama biraz sonra unutmayalım ki, biraz sonra halk onu çarmıha der, onu çarmıha der diye bağırlardı. İsa'yı öldürmek istiyorlardı. Ve onun yerine Barabba ismini taşıyan bir haydut salivermek istediler. Bu dünyadaki yaşayan ama İsa'yı tanımayan insanlar İsa'nın yerine bir haydut istediler. Ve bugün durum aynıdır. Ve İsa bu Yeruşalim'i gördüğü zaman ne yapıyor? ne yapıyordu. İsa Yeruşalim için ağlıyordu. Ve İsa diyor, Yeruşalim'i görür görmez, keşke bugün sen de esenliğinin yolu bilseydin. Ama şimdilik bu senin gözlerini gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlere çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracak. Neden? Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zaman fark etmedin. Bu çok önemli bir şey. Bugün, eğer sen bugün esenliği yolu bilseydin, dedi İsa. Kutsal kitapta bugün kelime veya bugün kelimesi önemli bir kelimedir. İbraniler yazdığı mektupta şöyle yazılmıştır. Bu nedenle kutsal ruhun dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız, yani Allah'ın sözünü bugün duyarsanız, atalarınız baskaldırdığı çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Evet kardeşler, Allah herkesi çağırıyor. Onu sevi. Allah seni seviyor. Ve ebedi hayat sana vermek istiyor. Rabbimiz İsa Mesih'in sayesinde. Amin. Ve şimdi beraber uyacağım. İman ikrarı sayfa 5'te. Ayağa kalkalım, okuyalım. Tek Allah'a, bütün güçleri egemen olan Baba'ya, yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcına inanıyoruz. Tek bir Rabbe, İsa Mesih, Allah'ın biricik oğluna, zamanlar oluşmadan, Baba'dan olmuş olana inanıyoruz. Kendisi Allah'tan Allah, ışıktan ışık, gerçek Allah'tan gerçek Allah, olmuş ancak yaratılmamıştır. Baba ile aynı öze sahiptir. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Biz insanlar uğruna, kurtulmamız için göklerden indi. Kutsal ruh aracılığıyla Bagire Meryem'den beden alıp insan oldu. Vali Pontius Pilatus'un döneminde uğrumuza çarmıhar gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazıların belirttiği gibi üçüncü gün dirildi ve göklere yükseldi. Şimdi Baba'nın sağında oturuyor. Bir gün gölgemle geri gelip dirilerde ölüleri yargılayacak. Egemenliği sonsuz olacaktır. Rab olan, yaşam veren, Baba ile oğuldan çıkan, Baba ve oğul ile birlikte tapılıp yüceltilen, peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan kutsal ruha inanıyoruz. Tek kutsal, evrensel ve elçilerin koyduğu temel üzerine kurulmuş olan imanlılar topluluğunun varlığına inanıyoruz. Günahların bağışlaması için tek bir vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.